Merhabalar. Sürdürülebilirlik gündemi programımızın bir yenisinde tekrar bir aradayız. Bu haftaki konumuz aslında atık sorunu ve atık yönetimi üzerine. Bu haftaki konuğumuz İlkim Yiğit. Kendisi çevre mühendisi ve atık yönetimi uzmanı. Bu haftaki konumuz aslında biraz daha bu atık sorununun temel sebeplerine, farklı paydaşlar sürekli bir gündemde bu atık meselesi. Fakat yıllardır gündemde olmasına rağmen hala neden çözülemiyor? Bunun için aslında değişen ulusal ve uluslararası neler var ve buna çözüm olarak neler yapılabilir? Uzun yıllardır kendisi de bu alanda emek verip profesyonel olarak da çalıştığı için onu konuk almak istedik. Hoş geldin, nasılsın?
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Emrah, sen nasılsın?
Teşekkürler, ben de iyiyim. Hoş geldin tekrar yayınımıza. İşte bu açılışta da bahsettim aslında. Böyle uzun yıllardır atık herkesin dilinde. Fakat uzun yıllardır hala dilde olmasına rağmen neden bu atık sorunu çözüm üretilemedi ve atık neden hala bir sorun?
Ben aslında birçok alanda atık yönetimiyle ilgili çalıştım. Ben en fazla temel sorunu çok fazla atık üretecek bir sanayimiz var. Yani çok fazla atığımız var. Ben en temel nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da Türkiye'de hiçbir şey yapılmaması da tabii ki bu temel nedeni gitgide artıyor ve işin içinden çıkılmaz bir kaosu dönüştürüyor. Mesela yılda 34 milyon ton gibi çok devasa bir miktarda atığımız var. Bu bizimle eş nüfusa sahip işte Almanya gibi bir takım Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda aramızda ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Bizim en temel sorunumuz atık miktarımız çok. Bununla birlikte aslında mevzuatlarımız çok iyi yazılmış. Gerçekten Avrupa Birliği direktiflerine çok benzer. Onlarla aynı doğrultuda yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş. Fakat sahaya indiğinizde mevzuattan çok bambaşka bir dünya ile karşılaşıyorsunuz. Mesela ben 5 yıl boyunca çöplükte çalıştım Ankara'da Mamak Çöplüğü'nde ve bu çöplükte çalışırken gerçekten insanların neler attığına inanamıyorsunuz. Yani çalışan bir sürü eşyalar, elektrikli, elektronik eşyaları, işi bitince insanlar gözü kapalıcasına kapıya koyuyorlar. Bunun temel nedeni de aslında sürekli özellikle özel işte sektörün bu sürekli bir tüketime teşvik reklam kampanyalarından da kaynaklanıyor. Bunlarda da bir takım değişiklikler yapılması lazım. Mevzuata dönecek olursak Türkiye'de de denetimlerin yeterli şekilde yapılamıyor olması da aslında en büyük sorunlarımızdan biri. Bir şey yapıyorsunuz, mesela bir usulsüzlük oluyor diyelim. Bu usulsüzlükte denetim yapılmadığı için örnek veriyorum, ya hırsızı yakalayamamış oluyorsunuz. O suçu işlemeye, çevre suçunu işlemeye ya da atıkla ilgili suçu işlemeye devam ediyor ve bu denetimsizliğin de doğal olarak takipsizlik oluşturuyor. Ve kirleten öder prensibine baktığımızda kirletici de bu takipsizlik durumundan da maalesef faydalanıyor. Yani bu global bir şirket bile olsa bunu Avrupa'da yapamıyor ama Türkiye'de bunu çok rahat bir şekilde denetimsizlik durumundan faydalanarak yapabilecek şeyi kendinde bulabiliyor. Nasıl olsa bir şey olmayacak gibi bir mantık maalesef var. Özellikle kirleten kısmında. Bir temel sorunlardan biri de aslında kayıt dışılığımız çok fazla bizim sektörümüzde. Birçok sektörde var ama çevre alanında, atık alanında çok fazla kayıt dışılık var. Bunun da temel nedeni sokak toplayıcısı gibi bir kavramın olması. Sokak toplayıcısı bir kişi, sizin işte çöpe attığınız, istemediğiniz, kapınızın önüne koyduğunuz bir şeyi değere çeviren birisi baktığınızda. Ama hiçbir yerde bir kaydı yok. Bu insanın iş gücü olarak tanımlanmamıştı bir durumda aynı zamanda Türkiye'de. Sokak toplayıcıları da kayıtsız yerlere bu atıkları satabiliyorlar. Bu aradaki ticari ilişki de kayıp. Yani biz ekonominin kaybı diyoruz ama neyi kaybettiğimizi de bilmiyoruz. Neyi ne kadar kaybettiğimizi de bilmiyoruz. Kayıt dışılık da açıkçası en büyük sorunlardan biri. Bir belki ekonomi çok konuşacağız ileride ama bu sektörün en fazla teşviğe ihtiyacı olan sektörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yine biraz önce söylediğim gibi mesela siz işinize yaramayan çöp olarak gördüğünüz değere layık bulmadığınız bir şeyi atıyorsunuz ve onu birisi, bir firma, bu işi yapmakla görevli bir firma, bir kişi dünyanın en pahalı yakıtıyla toplamaya çalışıyor. en pahalı iş gücüyle ekonomiye çevirmeye çalışıyor hiçbir teşvik almadan. Avrupa'ya yine baktığımızda hep Avrupa'ya bakmak durumunda kalıyoruz. Çünkü orada gerçekten birçok model oradan biliyoruz çünkü orası iyi bu anlamda. Oraya baktığınızda bu tür firmalara bir takım teşvikler veriliyor. Örnek veriyorum işte yakıt teşviki alabiliyor. İş gücü mesela orada o sektörde çalışan işçilerin maaşını işveren veriyor ama sigortasını devlet karşılıyor gibi bir takım teşviklerle kalkındıracak bir şey o firmayı kalkındıracak çünkü kazanması lazım bu işi yapabilmesi için kalkındıracak bir takım modeller geliştirilmiş. Aslında çok kapsamlı. Bunlar konunun ana başlıkları. En üst ölçüye baktığımızda da ben şu yorumu yapabilirim. Evet sorunlar bunlar ama en üst sorun bu sorunları öne alabilecek bir politika geliştirememekten kaynaklanıyor. Yani biz çevreyi, atığı, atık sorununu, bununla birlikte gelecek olan eğitim ve bilinçlendirmeyi ülkemizin birinci politika alanı olarak çok fazla görmedik. Belki sıfır atıkla biraz görürüz, umudu hala var içimizde. Ama ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bu ham maddeyi ülkemiz içerisinde iyi değerlendiremiyoruz. Bu durumda bir takım farklı farklı atık ithalatı gibi, daha fazla çevre kirliliği gibi bir takım sorunlara neden oluyor. Yani ben bir politika olarak geliştirilemediğinden ana sorunun kaynaklandığını söyleyebilirim açıkçası.
Burada aslında bir ilginç bir konuya değindin. Yani bir politika geliştirme derken biz onu sadece yasal olarak çıkartmaktan öte biraz da aslında işin içine farkındalığı da katılan bir şeyleri de aslında farkındalığı da olan bir modelin oturtulması olarak tanımladım. Bu atık...
Yani aslında şunu söyleyebilirim belki Emrah. Yani ben buna hep şey diyorum, bir seferberlik olması lazım. 7'den 70'e, çocuktan yaşlısına kadar bunların bir ekonomik kaynak olduğunu biliyor olması ve bu çerçevede de yeterli ve gelişmiş gerçekten Türkiye buna çok hazır ve çok uygun da bir ülke. Çok da temiz kaynaklarımız var. Atığımız da çok temiz ve kaliteli gerçekten. Bunları ülke içerisinde değerlendirebilecek bir politika geliştirip bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor.
Teşekkürler. Orada bir konuşurken biraz da atığımız da çok aslında diğer ülkelere nazaran dedin. Aslında atın çok olması bir bağlamda işin aslında ters giden bir şeylerin olduğunu gösteriyor işleyen bir sistemde. Bu ölçekte biraz daha makro ölçekte bakacak olursak özellikle kamuda aslında bu atık oluşma süreçleri konusunda kamu nerede hata yapıyor ya da bu atık oluşumunu tekrarlanması için farkında olmadan neler yapıyor ya da farkında olarak.
Aslında 2019'a kadar, geçen seneye kadar atığı önlemek adına Türkiye'de neredeyse hiçbir şey yapılmadı. Üretici istediği kadar, uygun gördüğü kadar atığı üretti ve piyasaya sürdü. Ve bu gerekliliği, yönetmeliğin gerekliliği miktarca da işte üzerine düşen denetimler olmasa da yükümlülüğünü bir nebze yerine getirmeye çalıştı. Bunu 2019'a kadar bu şekilde yaptı. Hatta biz işte kesme şekerleri bile poşetlere koyduk. Pili önce ambalajladık, daha sonra daha streç filme koyduk, onu daha büyük bir şeye koyduk, bir de onları bir şeye daha paketledik. Derken çok fazla dolayısıyla atığımız oluştu. Bunu önlemek aslında bizim poşette başladı. Biliyorsun poşetlerimiz 2019 yılı Ocak ayından itibaren markette ücretsiz olarak verilemeyecekti artık. Tüketiciler, vatandaş ücret ödeyerek alacaktı. Bu aslında bizim en iyi önleme, yani kaynağında önleme. Bizim daha az poşet kullanmamız için yapılacak bir uygulamaydı. Bu tür uygulamalara kesinlikle gidilmesi lazım. Bu noktada çok geç davrandık. Yani biz de saat ben mesela bir çevre mühendisi olarak evet çok olumlu bir karar olduğunu fakat çok geç kaldığımızdı. Çünkü gerçekten de naylon poşetlerin Türkiye'de geri dönüştürülemediğini, hatta geri dönüştürülemediği gibi geri dönüşüme girebilecek atıklar içerisinde bile sorun yarattığını, kaliteyi bozduğunu, ekipmanlara zarar verdiğini anlatıyordum hep çevremde. Dolayısıyla biz burada iyi bir şey yaptık. poşetleri ücretli yaptık. Bir de geri kazanım katılım payı diye bir adına vergi değil katılım payı dendi. Çünkü vergi nahoş bir isim malum. Katılım payı diye bir tanım getirildi çevre kanunu değişikliğiyle. Bu ne demek? Bu şu demek. Ne kadar fazla atık çıkartırsan üretici açısından o kadar fazla para ödersin. Kime? Devlete. Şu anda biz yeni bir ekonomik modele girdik. 2019'da bu yürürlüğe girdi. Artık üreticiler Ocak ayından itibaren elektronik eşya ürettiğinde, pil ürettiğinde, lastik yani araç lastiği ürettiğinde, ambalajı üretip piyasaya sürdüğünde yani sonunda çevre kirliliği yaratabilecek her türlü atık için artık devlete ürettiği kadar hedef yok burada. Önceden hep hedef vardı. Önceden hep %50'sini, %55'ini, %60'ını ödüyordu. Yetkilendirmiş kuruluşlara yükümlülüğünü devrediyordu. Şimdi artık ürettiği kadarını ödeyecek devlete. Dolayısıyla bu şöyle bir, daha üreticiler bunun çok farkında değiller ama şu yola gidecekler. Yani bir şeyi daha fazla ambalaja koyup en sağlam nasıl gidecekse bu şekilde piyasaya sürmeyi tercih edecekler. Daha az atık üretecekler. Yeni başladık, geç kaldık ama. Yani aslında kamu birazcık üzerine düşen görevi yavaş yavaş yerine getirmeye başladı. Bir senedir diyebiliriz belki de.
Bu peki şey tarafı nasıl? Kamudan bahsettin. İşin bir de özel sektör tarafı var. İşte bu üreticiler artık ürettiği evet. kadar ödeyecek dedin de burada evet. Özel sektör aslında bu atık oluşumunu tekrarlama konusunda neler yapıyor? Yaptığı hatalar nelerdir?
Yani şimdiye kadar özellikle global firmalar atık üretimini azaltmak, önlemek adına bir takım tabii ki iyi gelişmeler de sergilediler. Elbette ki onlar hiçbir şey yapmadı demek şu anda şey olur yani gerçeği yansıtmaz. Ama şimdi biraz daha bunun farkına vardılar. Geçmişte çok fazla farkında değillerdi. Nasıl olsa ben bunu bir şekilde yükümlülüğümü yerine getiriyorum deyip yerine getirdiği kısmının parasını, ücretini ya da finansını karşılıyordu toplanması ve geri dönüşüme girmesi açısından. Bir de şey yapmadılar, tanımının bence biraz içini boşalttılar. İçini boşalttılar çünkü her şey geri dönüşümlü dediğinizde vatandaş bile onun aslında tamamen nasıl olsa geri dönüşüyor bu deyip tüketmeye devam etti. Bunun içini boşaltarak hatta hiç geri dönüşümlü olmayan atıkların üzerinde bile geri dönüşüm işareti bulunuyor şu anda Türkiye'de. Şu anda bizim Türkiye'de mesela plastik atıklarımızın sadece %9'u geri dönüştürülebiliyor. Sadece %9. Çok düşük bir rakam. Bu geri dönüşümünün altını boşaltmaları üreticilerin sorumluluğu aslında. Geri dönüşüm bir işten kurtuluş değil. Geri dönüşümünün de bir çevresel yükü var ayrıca. Dolayısıyla bu da onların bu atık sorununu aslında ortaya çıkartmasındaki en büyük nedenin bu olduğunu söyleyebilirim.
Burada aslında özel sektörün o yönünden bahsettin. İşte bu aslında tüketiciyi yanlış yönlendirme ya da yanlış algı oluşumuna sebep olmaktan ya da onun yine kamu tarafında da aslında yanlış algılanması ve kronik sen daha iyi bilirsin sürekli her ortamda söylenen ya ben atımı dönüştürüyorum da belediye gelip hepsini tekrar bir kamyona götürüp şey yapıyor. Bu gerçekten doğru mu? Hani böyle bir şey var mı? Ve bireysel olarak sonuçta hani genelde karşı tarafı suçlamak daha kolaydır ya. İşte evet. böyle yapıyor. Yerel yönetim bunu yapıyor. Bireysel olarak bu noktada bizim duruşumuz ne olmalı?
İlk soruna cevap vereyim önce. Şimdi bizim Türkiye'de atık ayrıştırma tesislerimiz tek bir bant üzerinde metali, kağıdı, camı ayrıştırabilecek çoğu kabiliyette. Bir kısmı manuel yapıyor, çoğunluğu manuel yapıyor. Yani işçiler yapıyor bu işi. Fakat teknolojik olarak altyapısı güçlü olan sistemler de var. Şu anda bizim mevzuatımız zaten şunu söylüyor. Sadece organik atıkla yani evden çıkardığımız, mutfağımızdan çıkan ıslak çöple geri dönüşümlü atıkları ayır. Bunu söylüyor. Mevzuat da bunu söylüyor. Yani siz tek bir noktada kağıdı, metali, camı ayırabilirsiniz. Bu ambalaj atıkları kontrol yönetmeliği mevzuatı da bunu söylüyor. İşte sıfır atık yönetmeliği mevzuatı da bunu söylüyor. Camı, metali, kartonu ayırmak Bir de şey bir sistem, yani cam için bir araç gelecek, metal için ayrı bir firma gelecek. Tek tek tek tek daha fazla sarfiyat olacak. Bu belediyelerin bir arada topluyor olması mevzuata da aykırı değil, hem de ekonomik baktığınızda. Sadece tek istediğimiz gerçekten de o geri dönüşebilecek mali değeri olan atıkların en azından diğerlerini kirletmeyecek şekilde atılması. Yani bir işte yoğurtsa o kap, bittiyse yoğurt kabımız, tabii yoğurdumuzu kendimiz mayalayalım, o ayrı bir konu belki, ama onun işte kabının daha temiz atılmasını sağlamak, bir suyla çalkalanıp atılması gibi bir takım önlemler alınması. Önemli olan şey bu aslında. Onun dışında da bireysel yapacağımız çok şey var ama bizim gibi çok insan lazım. Yani bunları davranışa dönüştüren çok kişi lazım. Bir kere daha az atık çıkarabiliriz. Bu çok kolay bir iş gerçekten de. İsraf etmemeyi öğrenmemiz lazım. Bir kere o da ayrı bir konu. Bizim eskiden ailelerimiz sanırım böyle bir şey geçirdiği için böyle bir zor alışveriş imkanları buluyorlarmış ve bir alışveriş yaptığında işte 4 kişi bile yaşasa işte 5-6 kilo meyve sebze alıyorlarmış mesela. Şimdi biz o kadar hem çok sık alışveriş yapabiliyoruz aslında, hem de o kadar tüketmiyoruz belki eskisi kadar. Dolayısıyla daha az miktarlarda alıyor olmamız bizim için önemli. Daha az gıda israf. Yani organik atık da çok tüketiyoruz çünkü biz. Yani 34 milyon ton diyorum mesela, bunun yarısından fazlası organik atık. Ve neredeyse %60'ı hala yenebilecek şekilde atıklardan oluşuyor. Bu atıkların %60'ı, bu çok büyük bir rakam. Bunlar işte düzenli depolama tesislerimizi dolduruyor. Ya da vahşi depolama alanları var hala maalesef. Oralarda hala atılıyor onlar. Oraya baktığınızda da bunu da iyi öğretmek lazım. Daha az plastik kullanabiliriz. Kendi özel kişisel eşyalarımızı kullanabiliriz. Pet şişe satın almak zorunda değiliz. Bu bir şekilde kendi davranışlarımızla bunları azaltabiliriz. Tek kullanımlı plastiklerin önüne geçebiliriz. Şimdi plastik lobisi biraz harekete geçti pandemiden dolayı. Plastik işte hijyendir diye. Aslında tam tersi. 3 gün yaşıyor koronavirüs plastiğin üzerinde. Bu tür şeyleri biraz kulaklarımızı kapatmamız lazım. Bez çantalarımızı hala kullanmamız lazım bence. Bu tür şeyleri en azından bireysel davranışlarımızı değiştirerek bir şekilde atık miktarımızı azaltabiliriz. Gerçekten azalıyor. Gerçekten azalabiliyor yani. Bir de şey de talep etmemiz lazım. Biz neden suyu satın alıyoruz? Biz çeşmelerimizden su içebilmeliyiz. Yani sağlıklı suya erişebilmeliyiz. Bu çok pahalı bir şey. Yani suyu sürekli içeceğimiz suyu satın almak gerçekten çok maliyetli. Bizim belediyelerimizden içilebilir suyu talep etmemiz lazım, istememiz lazım. Temiz hava haktır diyoruz mesela. Temiz su da haktır, hakkımız bu. Sonuçta ben vergi veriyorum. Verdiğim vergiler karşılığında da musluğumdan temiz suyu tedarik edebilmeliyim. Dolayısıyla bu da bu temiz su içilebilmesi daha az pet şişe demek, daha az atık demek. Bireysel olarak yapacağımız şeyler de önemli ama böyle davranan Türkiye'de işte 30 milyon insan lazım mesela ki etkisini görelim.
Burada aslında belki biraz daha güven sorunundan da bahsedilebilir. Çünkü bu sürekli bir sorun varsa şeyden bahsettim mesela yerel yönetimler ya daha doğrusu şirketler geri dönüştürülmediği halde bir ürünün üzerine geri dönüşümlüdür şeklinde ibare basabiliyor dedim. Bu
Evet.
temelde aslında direkt aslında güven sarsıcı bir şey ve var olan sistemi peki bunu kim kontrol ediyor gibi çeşitli sorgulamalara sebep oluyor. Keza bu ben ayrıştırıyorum ama kapımın önünde tekrar bir araya getirip atıyor gibi. Böyle aslında sürekli böyle bir işte çeşmeden su içelim diyoruz da yani gerçekten temizleniyor mu? Temiz deyip yani sonuçta günün sonunda ülkemiz nükleer Çernobil sonrası bu su içilebilir deyip ekranlarda çay içme gibi sahnelere de alışık olduğu için ya bir temelde bir bürokrasiye bir güven sorunu da var. Ya da farklı kurumlara da aslında güven sorunu olabilir gibi geldi bana.
Yani aslında şöyle plastik içerisinde suyu üreten şirkete daha mı çok güveniyoruz? Yani onun suyu daha mı temiz baktığınızda onda da bir sürü şey görüyoruz değil mi? Zaman zaman en temiz markalı su şuymuş diye bir şey çıkıyor, haber çıkıyor ya da en pis buymuş ya da en sağlıksız. Evet, temelde bir güven sorunumuz var. Devlete karşı güvensizliğimiz söz konusu, doğru, katılıyorum.
Yani sadece şey yani sürekli üretim izni aldıktan sonra hani bunu öyle yaptın ya yani yerli Himalaya tuzu bile satan bir ülkeden bahsediyoruz hani şey açısından. O yüzden böyle temelde çok bariz ironik şeyler var diyeyim.
Evet.
Aslında bu zincirlemede de devam eden bir şey. Böyle o ya da bu sebepten dolayı sürekli bir güven sarsılması var ve bu zincirleme ilerleyen şeyler sonucu bir atık çıkıyor. İşte biraz önce konuştuğumuz gibi. Fakat bu atık meselesinden kabaca nasıl çıkacağız aslında biz? Bu atık sorununu nasıl engelleyeceğiz?
Bir kere birçok şeyi öncelikle biraz de yani nasıl söyleyeyim, bakanlık nezdinde yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütücüsü çünkü bu işin baktığında Türkiye'de bununla ilgili önlemler almaya başladı. GKAP gibi bir şey getirdi üreticiye. Dedi ki ne kadar çok çıkartırsan o kadar çok ödersin. O bir havuzda toplanıyor. Şu an bir 10 milyon TL'lik bir bütçe olacak her yıl artan oranda. Bu kasada duracak. Ve bunu ben komisyon depo toplantılarına katıldım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun değişikliğinde. Ve orada bunu sektöre ve belediyelere bu altyapı sağlanması ile ilgili harcanacağıyla bir alt zemini oluşturacağını söylediler. Ve bunu bekliyoruz biz. Henüz daha yeni bir uygulama. Bunu bekliyoruz. Bir de aslında bu atıkların yönetimi için biraz önce saydığım şeylerin önüne geçecek önlemler almak lazım. İşte çok fazla denetim yapmak lazım bir kere. Bunun da başında kurumlar yani il müdürlükleri geliyor. Özellikle il müdürlüklerimizde çok az sayıda personel ve çok az sayıda teknik eleman var denetim yapabilecek. Kayıt dışılığı engelleyebilecek çok az şey var, kişi var. Bunların sayısı mutlaka artırılması lazım. Mümkünse çevre mühendislerin elbette ki oralarda çalışmasını istiyoruz biz. Orada denetimleri daha sık ve kontrollü yapmak lazım. Onun dışında teşvik çok önemli. Teşvik verilmesi lazım firmalara özellikle. Bir de depozito iade sistemi getiriyor bakanlığımız. Yine kanun değişikliğiyle 2021 yılında özellikle içecek ambalajlarına yani bizim bugün evimize aldığımız pet şişeye, cam şişeye ve metal kutuları depozito iade sistemiyle artık tamamen kapalı döngü bir sistemle geri dönüşüme aktarabilecek şekilde bir model getirecek atık yönetiminde. Bu da bizim atığımızın neredeyse hacimce %50'sini şu an mevcut atıklarımızın yaklaşık bir 6-7 milyon ton kadar bir ambalaj atığımız var bizim. Bunun %50'sinin kapalı döngü bir sistemle içinden çıkartacak ve bu sistem içerisinde geri dönüşüme sanayisine kazandırılacak. Bizim şu anda çok ciddi bir sanayi altyapımız var aslında. Bizim Türkiye çok iyi bir plastik ham madde üreticisi konumunda. Yani biz bugün Avrupa'ya sıralamada ikinci sıradayız. Ham madde gönderen otomotiv sektörüne plastik şey gönderiyoruz. İç aksamını yapabiliyoruz. Beyaz eşyaların raflarını yapabiliyoruz. Birçok global markaya plastik ham maddesi sağlayabiliyoruz. Camda da keza öyle. Çok büyük bir cam ambalaj altyapımız var. Plastik ambalaj altyapımız var. Üretim lazım. Yani bu aslında şeyi de doğuruyor. Şimdi biz atıkları ithal ediyoruz ya. Burada böyle bir güçlü bir sanayi var. Buraya ham madde lazım. Fakat Türkiye'deki atığı iyi yönetemiyoruz. Onlar çöpe gömülüyor. Ne olacak? Bize buraya atık lazım, ham madde lazım. O zaman ithal edelim. Böyle bir şey çıkıyor ortaya, böyle bir resim çıkıyor ortaya. Bu sanayi bu atıkları ithal etmek zorunda kalıyor kendi iş gücünü devam ettirebilmesi için. Dolayısıyla öbür taraftan da Almanya'nın ve İngiltere'nin bu atıkları Türkiye'ye göndermek de işine geliyor. Çünkü onun kendi çok güçlü değil mi? Yani Almanya'ya baktığımızda çok muhteşem bir geri dönüşüm sistemi yok mu? Hep öyle. Niye bize gönderiyor bunu? Çünkü gerçekten geri dönüşümün de bir çevresel yükü var. Ayrıştırma bir maliyet, işçi bir maliyet. Bir şekilde o atıklarından bu yolda kurtulmaya çalışıyor diyebiliriz. İngiltere için de aynı şey geçerli. Bize gönderiyor. Yani sadece ekonomik anlamda Emrah, alan memnun, satan memnun. Çevreyi dışarıda tutuyoruz. Bu döngüde de bu iş, bu atık ithalatı krizi hala daha maalesef ki devam ediyor. Yani özetle bizim atığımız değerli ve çok iyi. Burada da sanayimiz var. Fakat biz o atığı yönetemediğimiz için sanayimizde başka ülkelerin atığını ülkemize almak durumunda kalıyorlar. İthal ediyorlar yani.
Burada şimdi kamu ağırlıklı aslında biraz açıklama yaptım. Bir de işin ağır aslında üreticisi olan iş dünyası var. Ve
Evet.
benim de ya da bizim de aslında takip ettiğimiz işte yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl önce falan bir Boğaziçi Üniversitesi'nde bu özel sektör bir rapor yayınlandı daha doğrusu. Akdeniz'de denize giden aslında çöplerin çok büyük bir kısmının Türkiye üzerinden gidilmesi gibi çok ciddi bir aslında sadece çevre ve aslında ekosistemi bozma kısmı da var.
Evet.
Fakat yapılan tepkiler ve tüketicide hani biraz az gibi oldu ama benim de gördüğüm tüketici artık çok daha duyarlı bu atık meselesine. Özel
Evet.
sektörlere bunu sorgulama meselesi üzerinden ve özel sektörle de aslında çeşitli çalışmalar yaptığınız için de biliyorum. Onların işte zaten sen de biliyorsun bu iş dünyası plastiği önlemek üzerine de bir araya geldi ve bunun üzerine bir
Evet.
şeyler yapmak için çalışacak. Fakat bunlar nasıl çalışmalı? İşte tüketici baskıları sonucu bu ambalajları geri dönüştürülebilir ya da sonra gireceğim o depozito sistemler gibi farklı sistemlere geçmek üzere içinde Ar-Ge çalışmaları yaptığını biliyorum birçok şirketin Türkiye'de. O yüzden özel sektör aslında bu süreçten çıkmak için ne yapması gerekiyor?
Bir kere şey iyi bizim takip etmemiz, süreci iyi analiz etmemiz lazım. Türkiye'deki atıkların en başta kalitesi de özel sektörün ham maddesinin elbette ki kalitesini belirliyor. O yüzden bizim üretim aşamasında da gerçekten kaliteli bir şekilde ürünü piyasaya sürülüyor olması lazım. Mesela bizim bugün şu anda pet şişeden tekrar pet şişe elde edebilecek tesisler yapılıyor. Yani bir tanesi Adana'da, biri Antep'te. Onlar bu süreci deniyorlar. Şu anda bizim mevzuatımızda mesela pet şişeye tekrar pet şişe yapabiliyorsunuz. Fakat onun içine hiçbir gıda koyamazsınız. Yasak Türkiye'de şu anda. Bunun da önünün açılması lazım. Biz pet şişe imal etmek için de yurt dışından petrol türevi ham madde Türkiye'ye sokuyoruz. Bu da cari açığı büyütüyor aslında gitgide. Bizim şişelerimiz daha çok Türkiye'de tekstil oluyor. Yani pet şişeler eritiliyor. Böyle iplikler haline, sentetik iplikler haline geliyor. Ya battaniyeoğlu bizim pet şişelerimiz Türkiye'de. Ya da polar bir takım kıyafetler oluyor. Halı oluyor. Ama bunları biz ne diyoruz? İşte downcycle diyoruz. Yani bizim kullanmayacağımız, çok elzem olmayan ihtiyaçları karşılıyor. Ve biz bunu istemiyoruz. Diyoruz ki cam şişeden sonsuz kere cam şişe elde edilebilir. 60 kez mesela kullanılabiliyor. Pet şişede 12 kez geri dönüştürülebiliyor. Bunun altyapısını kurabilir mesela özel sektör. Bunun altyapısına doğru gidebilir. Bu gıdacılar mesela özellikle gıda üretimi yapanlar bu yasanın dönüşmesiyle ilgili, yani o yasak demiştim ya, onu değiştirmekle ilgili lobi çalışması yapabilirler. Tarım ve Gıda Bakanlığı'na mesela. Bu lobi çalışmasıyla birlikte bu izinler verilir ve dolayısıyla daha fazla geri dönüştürülmüş ama aynı malzemeden. Yani bunu yapabilecek şey de kapalı döngü sistemde geri dönüştürülebilirse ancak temiz bir atığa ulaşabilirsiniz. Bunu yapabilir en fazla şu anda özellikle gıda üreticileri, içecek üreticileri. Tekrar kullanım bizde hiç yok mesela Emrah. Ben birçok Kuzey Avrupa ülkesini ziyaret ettim. Mesela Estonya'da bir şişeyi 60 kere geri dönüştürebiliyorlar. Yani tekrar kullanabiliyorlar, pardon. Yani sen kullanıyorsun, ben mesela bugün anlatırım diye böyle bir tane şişe getirdim yanımda. Bu şişe orada sen içiyorsun, bunu veriyorsun, iade ediyorsun. Sonra bu tekrar dolduruluyor aynı şişe. Tekrar piyasaya sürülüyor. Bu 60 kere müsaadesi var bunun. Ya belki 70 kere de var. Böyle şişelerin buraları eskimiş artık. Mesela birbirine sürtünmekten. Bu sıfır şu anda yepyeni. Biz bunu üretiyoruz. Çok ağır bir şey bir de bu. Tüketiyoruz. Ve bunu çöpe atıyoruz. Bu akılsızlık geliyor bana artık. Gerçekten akıl dışı. Tekrar kullanım bizim ülkemizde hiç yok. Tekrar kullanımın lobisini yapmaları gerekiyor. Özellikle cam şişelerde. PET şişeyi tekrar dönüştürebilecek altyapıyı kurmaları gerekiyor bence.
Aslında bu söylediğin şey hani kapitalist sistem içerisinde çok da kapital anlamda çok ekonomik bir şey de. Dediğin gibi o maden
Elbette.
şişesini tekrar kullanmak gibi. Burada
evet.
Onunla ilişkili olarak bir iki soru sormak istiyorum aslında. Hani bunu haliyle özel sektör de biliyor. Ya ben bu cam şişeye 60 defa da maden suyu koyup tüketiciye eleştirebilirken neden defalarca bunu üretiyorum gibi sorgulama büyük ihtimal iş dünyası tarafında da vardır. Fakat neden o zaman yapmıyor diye bir soru olarak sormak istiyorum. İki, bireyler aslında bu süreçte ne yapması gerekiyor? Hani büyük ihtimal bireyle ilişkilidir gibi geldi de o yüzden iki soruyu birleştirmek istedim.
Evet. Bir, neden yapmıyor? Çünkü bunu ton başına çok cüzi bir miktarda şimdiye kadar geri dönüşüme sözüm ona gönderiyor. Ve bunun için de çok cüzi bir miktar ödüyor. Bunu tekrar tekrar kullanmak, tekrar toplamak işine gelmiyor. Daha maliyetli geldi ona şimdiye kadar. Bu var. Yani bu 14-15 yıldır bizim mevzuatlarımızda var. Demiştim ya, Avrupa Birliği'nin direktiflerine göre hazırlanmış. Yani bunu soda üreticisine, bazı bira üreticileri yapıyor mesela. Bira üreticileri tekrar kullanabiliyor bu camları. Çünkü mesela bal rengi cam, yani o bizim bira şişeleri bal rengi oluyor, kahverengi cam. Bunu üretmek daha maliyetli. O yüzden üretici için, o yüzden bu şişeleri tekrar kullanıma açabiliyor bazı bira üreticileri. Bu noktada evet biliyorlar. Şimdiye kadar bu nebze, bir nebze çevreyi kirlettiler ve bunu şimdiye kadar çok fazla kimse hesabını sormadı. Sormadığı için de yapmadılar. Maliyete bakıyor aslında. Nedeni bu, maliyet. Onun dışında evet, burada şey olabilir. Yani sağlıksız, bu tekrar biri içmiş daha önce. Niye ben içeyim ki ondan? Hele ki şimdi bir de virüs var. Buna ne kadar açık olur soru işareti. Ama yani Norveç'te mesela 1980'den beri yapılıyor ve kimse cam şişeden bir şey içti diye ölmemiş. Yani bu orada yapılıyor. Yani burada yapılabilir. Burada da yapılabilir. Bunun öne alınması lazım sadece. Bunu yine diyorum, belki vatandaşın davranış değişiklikleri ve bir sosyal medyanın artık çok fazla gücüne inanıyoruz. Belki orada bir takım kampanyalarla öne almak lazım. Bireysel davranışlarımız da bu olabilir. Yani birçok ülkede yapılıyor. 1980'li yıllarda İzlanda'da, evet çok küçük örnekler. Ben böyle Norveç'i anlatırken ben diyorum ki bir yandan da evet Norveç çok küçük. Yani bir Kadıköy kadar. Ama orası bir ölçek yani. Orası yapmış. İşte Estonya yapıyor. Kuzey Avrupa'da birçok ülke yapıyor. Hepsi yapıyor. Almanya, Danimarka, Hollanda tekrar tekrar şişelerini kullanıyorlar. Gidip alıyorlar. Çünkü üretmek pahalı geliyor onlara. Çünkü orada cezalar var. Yani öyle ben o hadi işimi yaptım, hallettim en ucuza diye kimse o işi takip etmemezlik etmiyor. Üreticiye ciddi anlamda bir bedel ödetiyor. Mesela yine Norveç diyeceğim ama şunu söylüyor Norveç hükümeti, alüminyum kutuda bir şişede içecek piyasaya sürmek istiyorsan ton başına 35 bin euro ödeyeceksin bana. Devlet söylüyor bunu. Bizim GECAP gibi. Ama bunu ödemek istemiyorsan mutlaka bunu takip edeceksin ve ben de seni takip edeceğim. Bunu ayrı bir şekilde depozito yapacaksan bu sisteme girmek zorundasın diyor. Yani iki tane yol sunuyor sana. Ya bana vergi vereceksin, yok çok yüklü bir miktarda çevre kirletme bedeli olarak, ya da bu sisteme gireceksin, oradaki maliyetleri ödeyeceksin. Başka bir yol yok. Yoksa bunu sana piyasaya sürdürmüyor. Bizde öyle değil. Yani bizde çok fazla üretici var gerçekten de. Mesela su üreticimiz de çok fazla. Bunu önce ülkeye girmesi için onay alman lazım, satmak için. Çevre Bakanlığı'ndan onay alman lazım başka ülkelerde. Bizde öyle bir şey yok. Ürettin, doldurdun, piyasaya sürebilirsin. Hiç problem değil.
Burada şey tarafı nasıl, hani bu şimdi onları tekrar kullanmaktan bahsettin, geri dönüşümden bahsettin, gömüyoruz hep her şeyi vesaire dedin de yine toplayacak evet. olursak bu atık dönüşüm türleri ve çeşitleri nelerdir?
Tabii birçok şeyi var. Yani aslında proseslere göre de ayırabiliriz. İşte fiziksel olarak, işte bir kimyasal olarak, o artık çok teknik şey ama burada en aslında atık yönetimi diye baktığımızda bizim hep böyle gördüğümüz adım adım gidiyor olmamız lazım. Çeşitleri derken aslında en başta önlemekle başlamak lazım. Ortaya çıkmasını engel olmak, azaltmak. Bu anlamda üreticinin mesela bu çok büyük bir yükümlülüğü, atık miktarını azaltmak, işte daha konsantre şekilde sunmak, daha az ambalaj tüketerek piyasaya sunmasını sağlamak. İşte biraz önce söylediğim tekrar kullanmak en ana noktalarından biri bu. Onun dışında geri dönüşebiliyorsa gerçekten geri dönüşüm işareti ancak o zaman üzerinde bulundurmak. Çünkü bugün baktığında tetrapakların, yani marka ismi verdim ama içecek kutularının Türkiye'de geri dönüşümü yok. Ve biz deli gibi içecek kutusundan süt içiyoruz, meyve suyu içiyoruz. Çok kullanıyoruz. Türkiye'de bunun altyapısı yok. Yani geri dönüşümü olsa bile Türkiye'de geri dönüşmüyor. Yani Türkiye'de biz bunu gömüyoruz. Değerlendiremiyoruz. Yani yakıt olarak bile artık alamıyor firmalar. Yani özellikle işte çimento tesisleri, onlar bile alamıyorlar artık. En son geri kazanım yapılması, eğer yani bu artık bunlar adım adım geri kazanımda işte enerji olarak geri kazanılması, belki yakılması olabilir. Tabii bu da bir çevre kirliliğine neden oluyor elbette ki. Yine orada da denetimler söz konusu olmak zorunda. Ve en sonunda bertaraf, artık hiçbir şeye de yaramıyorsa elinizdeki malzeme, onun en son çok küçük bir miktarı, amacımız bertarafa gidene kadar bütün miktarı yok etmek. Yani sıfır atık dediğimiz şey de o. Aslında asla öyle bir şey yok. Sıfır atık mümkün değil, keşke olsa. Belki sıfıra doğru yaklaşması, azalması diyebiliriz gitgide. Bir de tabii ileri dönüşüm diye bir kavram var. Bir de işte geri dönüşüm ve bir de upcycling, yani bizim ileri dönüşüm diye tabir ettiğimiz. Bizim artık mesela biraz önce bahsettiğim gibi pet şişelerin tekrar pet şişe olarak kullanılması bir ileri dönüşüm şeyidir aslında, hedefidir. Tekstil değil de pet şişe olarak kullanılması. Mesela bugün yapılan araştırmalar, o işte çok büyük moda markaları var ya, işte onlar geri dönüştürülmüş gömlek yapıyorlar. Mesela diyorlar ki bu geri dönüşümden elde edildi. Oysa ki bu pet şişelerden elde edilmiş gömlekler ya da işte tişörtler inanılmaz derecede mikroplastik ortaya çıkartıyor yıkandıktan sonra. Bunun da kontrol edilmesi lazım. Üstelik siz ona 10 kat daha, geri dönüşümden yapılmış, ne tatlı deyip 10 kat daha para veriyorsunuz satın alırken. Bu da yeşil badanacılık diye bir tabir var, bilirsin. Bu da ona örnek işte. Yani ben yeşilim. Yeşil ekonomi işte çerçevesinde hareket ediyorum. Benim işte bütün şeylerim geri dönüşümlü. Bunun altı gitgide maalesef bu üretici firmalar tarafından boşaltıldı.
Şimdi bu kadar şeyden bahsettik, bu kadar türleri var. İşte o bahsettiğin araştırmayı ben de okumuştum. Gerçekten onu ben de mesela bilmiyordum. Hı. Bana mikroplastik meselesinin, özellikle geri dönüştürülmüş elyaftan yapılan kıyafetlerin çok daha fazla mikroplastik saldığı. Bu noktada bir cümlenin birkaç soru önceydi galiba, depozito sistemlerinden bahsettin. Ya, bu kadar halihazırda sistem var, o var, bu var. Peki bu çözüm konusunda işte Türkiye'de de bu depozito sistemleri de hatta konuşulmaya da çok yine tekrar gündeme gelmeye başladı. Hem kamu tarafında hem de özel sektör tarafında da şirketlerin birkaçı geçmeye çalışıyor diye biliyorum, yakın ilişkili de olduğumuz birkaç kurumun. Bu depo sistemleri nedir ve bu kadar sistem varken durduk yere niye bu depo sistemine geçmeye çalışıyoruz biz? Hı hı.
Depozito sistemi aslında Türkiye'nin hiç yabancı olmadığı bir iş. Biz mesela, ben çocukken sütü içiyorduk, süt şişesini götürüyordum. 3 tane süt şişesini veriyordum, 1 tane ekmek alabiliyordum. Bu bir örnek tabii. Depozitonun anlamı da o. Bir şeyi satın alıyorsunuz, şişeyi satın aldınız. Bu şişeyi satın alırken buna 50 kuruş veriyorsunuz. Bunu iade ettiğinizde 50 kuruşunuzu geri alıyorsunuz. O bir teminat. Yani bir geri getirmeniz için verilen bir görev ve buna bir para ödediğiniz için bunu siz denize atmıyorsunuz, çöpe de atmıyorsunuz, ormana da bırakmıyorsunuz ya da sokağa bir kenara da koymuyorsunuz. Buna para verdiğiniz için o parayı geri almak için de evinizde toparlıyorsunuz. Geri almaya da gittiğiniz yer mutlaka bunu iade almak zorunda bu sistemde. Bunlar da kim? Bakkal olabilir, süpermarket olabilir, hipermarket olabilir. Alışveriş yaptığınız her yer içecek ambalajını satıyorsa, bunu satıyorsa bunu iade almak zorunda. Depozito iade sistemi atıkların kapalı bir döngüde hiçbir malzemeyle kontamine olmadan ayrı bir sistemle tamamen ekonomiye kazandırılmasının en sağlıklı, en etkili çözümü aslında. Dediğim gibi Türkiye'de biz buna yabancı değildik. Ne zamanki çok fazla pet şişe girdi, plastik girdi hayatımıza. Bu depozitodan, cam şişelerden uzaklaştık. Biz eskiden gazlı içecekleri de cam şişede içiyorduk. Bu plastik hayatımıza girdi. Plastiğin herhalde üreticisi bu işin buraya geleceğini hiç tahmin edememiştir. Yoksa herhalde üretmezdi diye düşünüyorum bu kadar kirlilik olacağını bilseydi. Elbette ki plastiğin, pet şişenin özellikle hem daha hafif olması hem de daha ekonomik olması, taşırken de bir takım işte daha önemli taşınması gibi bir takım nedenlerden de dolayı plastik hayatımıza daha fazla girdi. Bunu aslında dediğim gibi biz biliyorduk. Şu anki neden bunu yapmadık şimdiye kadar ya da neden buna geçiyoruz? Bizim geri dönüşüm miktarlarımız çok düşük. Yani çok fazla atık üretiyoruz. Ürettiğimiz gibi geri de dönüştüremiyoruz. %10-13 rakamlarında şu anda tüm atıklarımız nezdinde baktığımızda. Bunlar bakanlığın verileri. Yani benim yaptığım ya da bir kurumun yaptığı bir araştırma değil. Bunlar devletin verileri. Biz diyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şimdiye kadar %13 geri dönüşüm rakamlarımız. Bu çok düşük. Bundan dolayı da özellikle depozito iade sistemine bu rakamı arttırmak için geçmek zorundayız. Elbette ki ilk başta bu miktarlar yani çok yüksek kalacak ve gitgide de yükselecektir diye tahmin ediyoruz. En başta %70'e çıkacak diye öngörüyor bakanlığımız. Özellikle bu içecek ambalajlarında. Daha sonra %80-90 gibi artacak. Bu Avrupa'da da böyle seyretmiş bu rakamlar. Muhtemelen de Türk insanı buna para vereceği için bunu iade edecektir diye düşünüyorum ben de.
Bu noktada bir kapalı çevrimden bahsettin. Hani bilenler için kapalı çevrim bir karşılığı var da kapalı çevrim derken neyi kastediyoruz?
Yani
bir de şey tarafı nasıl işin neden hani buna inatla geçmek istiyoruz? O yüzeysel bahsettim. Getirdiği kazanımlar neler bunun ve bunun liderliğini aslında kim yapmalı? Özel sektör mü yoksa belediyeler mi yapmalı bu meseleyi?
Kapalı çevrim dediğim aslında kapalı döngü yani hiçbir atığa karışmadan, sokaktaki çöpe karışmadan, diğer ambalaj atıklarına karışmadan tamamen ayrı bir sistemde toplanması. Kapalı döngü dediğim sistem o sistem. Bunu iade ediyorsunuz ve iade ettiğiniz noktada bunlar birikiyor. Biriktikten sonra da bunu bu işi için yapmakla görevli olan kişi veya kişiler bunları topluyorlar. Eğer ki bir satış noktasıysa ve çok büyük bir mekansa orası, büyük bir alana sahipse otomatlar yerleştirebiliyor. Bu otomatlar sayesinde mesela ben de bunu bu Finlandiya'da yaptığım bir alışveriş. Alışveriş sonrasında benim fişimde bile, fişi de bulayım bir saniye, fişte bile şey yazıyor Emrah. Depozito olduğu yazıyor. Mesela yok bu Norveç'ti. Görülebiliyor mu? Norveç'te yaptığım bir alışveriş. Şurada iki yazan rakamlar depozito bedeli. 20.90 içeceğin bedeli. 2 depozitosu. Ödüyorsunuz ve bunu iade ettiğinizde bunu geri alıyorsunuz. Fişinde, rafta, şişenin üzerinde bile yazıyor orada. Otomatlara gidiyorsunuz, iade ediyorsunuz ya da bakkala bile gittiğinizde onu alıyor ve otomatlar size böyle bir şey veriyor ya da bir uygulamaya yüklüyor. Bunu da kasaya gösterince alışverişinizle birlikte o parayı harcayabiliyorsunuz. Bu aslında kapalı döngü sistemi bu. Orada o atıklar kalıyor ve bir görevlendirilen bir kişi tarafından alınıyor. Hiçbir şeyle kontamine olmadan. Hatta otomatlar şunu bile yapıyor, eziyor. Bazı pet şişeleri, alüminyum kutuları mesela eziyor. Daha az lojistik maliyetiyle, daha az çevresel yükle, çünkü o da bir egzoz salınımını ortaya çıkartıyor tabii. Bunları geri dönüşüme kazandırıyor. Bu da bizim atıklarımızın %50'si demek. Şu kapalı döngü dediğim sistem. Bunu söylemeye çalışıyorum. Onun dışında bunu devletin eli olmadan yapmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü başarılı olan sistemler devletin işin içinde olduğu sistemler olmuş. Özellikle Avrupa'da şimdiye kadar. Perakendeciler ve üreticiler bir araya gelmiş ve başlarında devlet durmuş. Demiş ki perakendeci sen bunu almak zorundasın. Üretici sen de bunu piyasaya sürüyorsan depozitolu yapacaksın. Eğer yapmayacaksan benim ülkemde bunu satamazsın. Eğer satmak istiyorsan bile pet şişelere bile şey denmiş. Yani kimyasallarına bile etiketi yapıştırdıkları kimyasallarına bile standart koyulmuş orada. Çünkü amaç burada tek tip bir ürün elde etmek. Artık geri dönüşümde bile önemli çünkü bu. Üreticiye bunu demiş devlet. İlk önce bunun parasını da ödeyeceksin. Yoksa burada satamazsın. Ya da bana ton başına şu kadar öde, hiçbir şey yapma. Ama o da çok yüksek bir rakam tabii. Buna ceza diyoruz. Cezası var bu işin orada. Dolayısıyla üretici orada üzerine düşen görevi yapmış. Bir sürü farklı tabii esnek ülkeler arasında değişen bir takım farklılıklar da gözetiyor. Buna geçmemizin en büyük nedeni bu. Tamamen temiz ürün elde edilmesi aslında.
Bildiğiniz üzere benim bir de işin mühendislik tarafına ek bir de iletişim tarafında da yer aldığım için aslında Türkiye'nin farklı yerlerinde bu atık dönüşümü üzerine iyi uygulama yapan yerel yönetimleri sahada ziyaret etmişliğim de var. Ve sahada ziyaret ettiğim aşama ve onların yaptığı pilot projeler sonrası güzel hissiyatlarla ve çıktılarını gördükçe de ve yaygınlaşmasını merakla beklediğim şeyler de var. Fakat bu ziyaretlerimin sonrasında belli bir süre sonra farklı kamu ya da bu atık yönetimi ortamlarında farklı kişilerle paylaştığımızda bu örnekleri bir şekilde bunlar aslında devam edilmediğinden hani ve istenilen başarıyı elde edilmediğinden söyleniyordu. Hani şimdi o öğrenilmiş çaresizlik diye tanımlarsak bu bilgi ışığında bir de Türkiye'de aslında yoğurt kabının bile saklandığı bir ülkede depozito sistemleri gerçekten uygulanabilir mi sence?
Yani yoğurt kabına para verirse alırken geri verince iade alacağım diye evet olur. Çünkü biz de hep maliyete baktı şimdiye kadar. Bu bahsettiğin işte bazı projeler var. Ben de işin içinde çalıştığım kurumlarda da o projelerde ortak paydaştık açıkçası. Çok sürdürülebilir projeler gibi görünmüyor. Yani onlar atığa bir değer biçerek işte vatandaşa bunun karşılığını vermek ilk başta gayet güzel oluyor rakamlar. Sonra gitgide düşüyor ve sürdürülebilir olmuyor. Çünkü bunun finanse edilmesi oldukça zor. Bir de algı olarak da ben yanlış buluyorum açıkçası. Yani bu sefer proje bittiğinde bunlar çöpe mi gidecek? İnsanlar ayrıştırmayacak mı? Bunlar bir kaynak, bir değer. Bunun böyle yürütülmesinden çok daha üst bir politikada yürütülmesi lazım. Böyle güzel ölçekli projeler var. Evet, başarılı olduğunu ben de ilk başta duyuyordum. Fakat dediğim gibi kim finanse ediyorsa o kişi, yani o firma, o kuruluş hep bir finans zorluğu yaşadı projelerde. Bunu sürdürebilmek gerçekten oldukça zor. O yüzden bu tür projeler yerine daha böyle ulusal çapta bu atıkların yönetimiyle ilgili bir takım işte politikalar geliştirmek lazım. Konuşmamızın biraz başına dönüyoruz. Bu şeyde de öyle, eğitim ve bilinçlendirme gerçekten çok önemli. Ben de hem kendi çocuklarımdan biliyorum hem de çok fazla eğitim verdim geçmişte yaptığım işlerde. Elektrikli ve elektronik atıklarla ilgili eğitimler verdim. Ben de saha ziyaretlerinde bulundum. Ambalaj atıklarıyla ilgili, geri dönüşümle ilgili. Aslında artık çocuklar geri dönüşümü, atıkları çok iyi biliyorlar. Mesela yapılan bir araştırma en fazla hassasiyetin pilde olduğunu gösteriyor. Yani her şeyi çöpe atabiliriz ama pil atamayız asla gibi bir şey var artık. Bu güzel bir şey bu. Bu mesela öğretiliyor. İlkokul 3. 4. sınıfta pillerle ilgili mecburi eğitimde, müfredatta geri dönüşüme yani işte çöpe atılmaması gerektiğini belirten bir konular var açıkçası. Bizim sorunumuz biraz eğitimi aştı. İnsanlar biliyorlar artık. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Çok fazla çocukla, çok fazla yetişkinle görüşüyorum ve insanlar aslında ilgililer. Bizim problemimiz altyapımızın olmaması. Ben de mesela şikayetçiyim. Ben de başkentte yaşıyorum Ankara'da ve en işte şeyde Çankaya'da yaşıyorum. Baktığında bütün işte kararların alındığı, bütün önemli kurum kuruluşların olduğu bir ilçede yaşıyorum. Fakat atıklarımı doğru bir atabilecek bir sistem yok. Bu altyapı eksikliğinden dolayı da bizim bu öğrendiğimiz şeyleri davranışa çeviremiyoruz. Yani öğreniyoruz, evet güzel öğrendik tamam ama uygulayamıyoruz maalesef.
Pilden bahsettin, onu bir aklıma şeyi getirdi ve bize de aslında bazen sosyal medya üzerinden çok da soruluyor. Ben atığımı dönüştürmek istiyorum fakat bu dönüşüm kutularına erişemiyorum diye söylüyor. Bu belediyelerin yasal zorunlulukları var mı? Hani öyle bir ihtiyacı olan insanlar ne yapacak? Atık yağıya da belki bağlayabilirsin çünkü hem ambalaj hem de atık yağ meselesi.
Bizim şu ana kadar Emrah 12-13 tane atık yönetmeliğimiz var. Bunu insanlar bilmek zorunda değil. Yani bunu vatandaş bilmek zorunda değil. Sadece şunu bilmesi yeterli. Bu 13 türde atığı atabilecek yeri belediyenin bu hizmeti vermesi lazım. Floresanda pil, atık yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ambalaj atıkları bunların hepsi için bir altyapı kurma zorunluluğu var belediyenin. Dolayısıyla eğer yoksa talep edecek. Yani bunun içinde kendisi talepkar olacak. Bunu bu sistemlerin en azından hem kendi işte apartmanında, mahallesine getirmesini sağlamak için öncülük edecek. Başka şu anda yapılabilecek bir şey yok. Yani belediyenin yükümlülükleri var. Evet, belediyeler bu hizmeti vermek zorunda aslında. Fakat belediyeler de bu işi biraz geri planlara atıyor. Biraz böyle şey yapmak lazım. Ya bu bir seçim politikası bile olabilir. Yani seçim bir başkan adayı şunu söylesin. Ben geri dönüşümü kentimde, ilçemde şu an işte %10 ise ben onu %60 yapacağım. Böyle projeler geliştireceğim. Bunu duymak istiyoruz biz artık.
Bu uzmanlık alanı olduğun için onu da bir sormayı unuttum. Ve Türkiye, dünyada da aslında gezip işte fişlerini de gösterdim. Bu depo sistemlerini kurmak isteyen yerel yönetim ya da şirketler nasıl bir süreç izlemeli? Bu konuda sen neler yapıyorsun?
Bu depo iade sistemleri kurgusunda belediyeler yok, yerel yönetimler yok. Bu tamamen biraz önce de anlattığım gibi perakende, üretici ve özel sektör, yani toplayan, taşıyan ve geri dönüşüme kazandıran firma arasında bir sistem. Burada belediye yok. O yüzden başarılı olacak bence. O yüzden de başarılı oluyor diye düşünüyorum. Burada önemli olan özellikle altyapı kurmak isteyen tesislerin belki geri dönüşüm anlamında biraz böyle Avrupa'yı biliyor olması, bu sistemi biliyor olması önemli. Bununla ilgili çok fazla yayın da var. Türkçe de yapılıyor. İngilizce çok kaynak var ama bunları takip etmesi gerekiyor. En başta manuel, yani bizim böyle bakkallardan daha çok elden kasadan iade alma miktarımız çok yüksek olacak. Buradaki şeyleri engellemek için bir takım yazılımlar geliştirilecek. Belki yazılım şirketlerine yeni işler doğacak. Onları mutlaka takip ediyor olmaları gerekir. Ama şu anda henüz daha mevzuatımız yok. Şu an ne kurgu olacak dersen mesela ben de bilmiyorum nasıl olacak. Sadece en iyisi nasıl olur onu biliyorum. Ama Türkiye'de nasıl olacağı ile ilgili şu anda net henüz bir şey yok.
Şimdi böyle sürekli atık sorunu ve şeylerden bahsettiğimiz için böyle olumsuz bir tablo çizmiş olabiliriz belki algısal olarak şey açısından. Ama biz özellikle dernek olarak da bu iyi uygulama örneklerinin öne çıkartılması ve aslında bireylerin, kurumların bu iyi uygulama örneklerinden ilham almalarını çok önemsiyoruz. O yüzden yine farklı paydaşlar özelinde bu kamuda ilham veren bize iyi uygulama örnekleri var mı? Hem atık dönüşümü olabilir, depozito sistemleri olabilir.
Kamuda çok fazla yok açıkçası, ama özel sektörde elbette ki var. Bir takım işte döngüsel ekonomi modelinde gelişen işler var. Mesela yeni yeni işler doğuyor. Şu anda israfı önlemek için bir takım yazılımlar yapılıyor. İşte organik atıkların çöpe gitmemesi için, tazeyken hemen satılması için yurt dışında birçok işte aplikasyonlar var. Türkiye'de bunu getirmeye çalışan bir takım firmalar var. İşte mesela düşük gelirli bir kişi saat 4-5 gibi daha önce sabah satın aldığı bir şeyi 4-5 gibi teslim alacak, daha ucuza alacak. Böyle bir işte işte bilmem ne sepeti gibi uygulamalar var ya, o öyle yapılacak uygulamalar var. Bunlar Türkiye'de yavaş yavaş gelişiyor. Onun dışında bu biraz önce söylediğim işte pet şişeden battaniye yapıyoruz, ama bu aslında hani baktığımızda iyi istediğimiz bir şey değil, ama bu da baktığımızda bir döngüsel ekonomi örneği. Mesela Uşak'ta bir bölge var Emre. Uşak'ta atıklar toplanıyor. Yani çok küçük bir bölge, o yüzden onu örnek veriyorum ben hep. Organize sanayi içerisinde atık toplayan firma var. Pet şişeleri presliyor ve bir yan tarafına, yani çok yakın bir yanındaki firmaya gönderiyor. O firma onu pet şişeleri sentetik iplik haline getiriyor. O da hemen Uşak, biliyorsun, battaniye, kilim şeyleri çok fazla olan bir ünlü ili Türkiye'nin. Orada hemen bir şeye dönüştürülüyor battaniye. Böyle bir döngüsel ekonomi modeli kendi içerisinde, tabii tanımını sorsalar belki bunu bilmeyebilirler, ama gerçekten de çok güzel örnek olabilecek işler yapılabiliyor Türkiye'de. Onun dışında döngüsel ekonomi platformu diye bir platformu kuruldu. Yine bir sivil toplum kuruluşu. Onlar kendi içinde bir takım ham madde, atık geri dönüşümü içerisinde böyle bir takım alışverişler yapılıyor. Ama bunlar tabii gönüllü değil. Biraz böyle zorunlu olmalı artık. İşte hedefler konulmalı, şey denmeli. İşte ambalaj üretiyorsan bu ambalajın %60'ını geri dönüştürülmüş malzemeden üretmelisin denmeli. Mesela cama denmeli. Şimdi biz cam için Sahra çölünden kum getiriyoruz ve biraz önce söylediğim gibi camı çöpe atıyoruz. Çünkü bu camı taşımak ve oraya götürmek, fabrikaya götürmek çok maliyetli. Sahradan kum getirmek daha ucuz. Yani bu işte biraz önce söylediğim bu yapıyı değiştirecek bir takım önlemler almak lazım basitçe.
Çok teşekkürler. Bayağı atın farklı konularına değindik. Benim merak ettiğim şeyler bunlar kabaca. Bu atık dönüşüm meselesi çok güzel örnekler Türkiye'de de var aslında, çıkmaya da başlıyor. Bu işte zeytin çekirdeğinden de var.
Evet.
Dünyadaydı galiba o da. Ketçap, Heinz, ketçaplar, çıkan domates posalarından aslında otomotiv firmalarının o iç aksanlarını yapıyorlar. Keyifli bayağı atık
Evet.
ve çevre
Mutlaka bundan
mühendisleri de bu konuda bayağı aktif rol almaya başladı.
başladılar.
O da bayağı umut veren bir şey.
Şey vardı, o da çok önemli bir proje aslında. Yumurta kabuğundan antiseptik bir şey üretip ambalajlarda kullanıyorlar. Steril ambalajlarda. Bu çok yeni bir iş. Zeytin kabuğunu da biliyorum, evet. Evet, bunlar çok önemli, ama bunların da yatırımda bir takım işte teşvikler verilirse daha fazla insanlar hem iç dünyaları şey olur, böyle daha rahat çalışırlar. Teşvik edilmesi lazım. Gençlerin teşvik edilmesi, çevre mühendislerin teşvik edilmesi lazım, evet.
O yüzden bakalım ya, şey keyifli. Ben açıkçası bayağı umutluyum, özellikle bu atık dönüşümü üzerine. Ankara'da yine bu özellikle taşıması ve lojistik kısmında çalışan da güzel girişimler var. Enerji kısmında da var bu atık. Yani şey, yerelleşme giderek ön plana çıkıyor ve bu atık yönetimi ve bunun liderliğini çevre mühendisleri yapması da ayrı bir şey. Mesleki yakınlık diyelim. O yüzden biraz keyifli alanlar. Çok teşekkürler katıldığın için. Eklemek istediklerin var mı? Atladığımızı düşündüğün ya da konuşmalarımız üzerine aklına gelen.
Yani hemen hemen her şeyi aktardım herhalde. Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyifli bir alanda çalışıyorum. 15 yıldır atık yönetimi sektöründeyim. Çöplükte başladım. Ve çöplükte şu anda mesela senin de dediğin gibi Ankara'da ve 16-17 ilde enerji elde ediliyor çöplükteki metan gazından. Çok keyifli bir alanda çalıştığımı düşünüyorum. Ben en azından vicdani bir şey de var. Yani bir görevim de olduğunu düşünüyorum. Bir misyon bu. Ülkemiz kaynaklarını hem çevre kirliliğini azaltmış oluyorsunuz hem ekonomik olarak da kazandırarak bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Bir anlamda da cari açığı azaltıyorsunuz. Birçok pozitif anlamda etkisi olan bir alanda çalışıyorum. Ben de çok mutluyum ve ben de kesinlikle bu işi çevre mühendislerinden başkasının yapamayacağını düşünüyorum. Ama tabii onların da mutlaka kendini geliştirmesi gerekiyor eş zamanlı. Teşekkür ederim ayrıca sohbet için de. Ben de çok keyif aldım.
Ben teşekkür ederim. Katıldığın için tekrar teşekkürler. Sürdürülebilirlik gündemi yayınımızın bu haftaki programında atık meselesinin farklı konularında ve aslında bu yeni gündeme gelecek olan depo sistemleri üzerine konuştuk İlkim Yiğit ile. Katkılar için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.